Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kongre kararı alması ve aday olamayacağını açıklaması nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu AK Parti'yi bölünmeye götürür mü? Evet, dün ya da bir önceki gün tarihe nasıl geçecek acaba? 4 Mayıs darbesi olarak mı geçecek? Yani Davutoğlu, ben kendimi başarısız hissediyorum ya da işte hakkıyla yapamıyorum deseydi, hani belki insanlar şüphelenmezdi. Bunun bir darbe olduğundan şüphe etmeyebilirdi. Darbe olduğundan şüphe etmeyebilirdi. Yani kendi isteğiyle bıraktığını düşünebilirdi insanlar. Ancak açıkça dedi ki, ben kendimi başarısız görmüyorum. Bir hatadan dolayı bırakıyor değilim dedi. Bu ne demektir? Yani ben bu işe mecbur bırakıldım. Herkes de biliyor kimin mecbur ettiğini. Artık bunu Sağır Sultan bile duydu. İsim vermeye bile ben gerek görmüyorum. Kimlerin baskısıyla o görevden istifa ettiği gayet açık meydandadır. Zaten internette de, gazetelerde de yayınlanmaya da başlandı. Sanıyorum Hürriyet'te çıktı. 20 meselede Tayyip Erdoğan'la karşı karşıya geldiği. Ben o 20 meseleyi okudum. Evet, ben de o 20 meselenin farkındaydım. Yani ben de aynı kanaatteyim. O 20 meselede evet bir sorun vardı. Bana da sorsaydınız o 20 tanenin herhalde 10 tanesini sayardım. Yani o meselelerde gerçekten Cumhurbaşkanı ile arasında bir farklı bakış vardı. Ayrılırken olgun bir şekilde ayrılmaya çalıştı. Vefasızlık yapan bir insan olmamaya çalıştı. Çünkü kendisini o makama getiren güç, kendisine artık yeter sen oradan in, seninle anlaşamıyorum demiş olabilir. Bu şekilde düşünüyor olabilir. Yani ben o makama getirirken iyiydi de şimdi mi kötü, indirirken mi kötü diye düşünmüş olabilir. Ancak %49,5 oy almış olan bir partinin başkanı ve kongrede de tüm delegelerin oyunu almış olan bir parti başkanı olarak, bir başbakan olarak davranabilirdi. Evet, kendisini o makama getirenler olabilir. Doğru, kendisi baştan itibaren partiyi buraya getirmiş, çok emek verenlerden olmayabilir. Kendisinden daha fazla emek verenler olabilir. Ama sonuçta bu demokrasi ise eğer, demokraside böyle bir mantık olmaz. Yani sen seçime girdin ve %49,5 oy aldın. Dolayısıyla artık başkan sensin. Böyle bakabilirdi yani meseleye. Bakmadı. İşi olgunluğa vurdu. Olgun konuşmaya çalışıyor. Konuşmasını izlemiştim. Her zaman vefalı kalacağım diyor. Hiçbir zaman aleyhinde konuşmayacağım diyor. Bence biraz fazla abarttı. Yani yarınlarda karşı karşıya gelebilirler. Şu anda birlikte oldukları halde bile en az 20 meselede karşı karşıyalar. Partiden eninde sonunda kopacak ve ileride belki yeni bir parti kuracaklar. Bütün muhalifler, Tayyip Erdoğan'la anlaşamayanların hepsi belki bir araya gelecek, bir parti kuracaklar. Şimdiden kendisini bağlayıcı böyle bir ifade kullanmamalıydı. Ben hiçbir zaman işte şöyle davranmayacağım, böyle davranmayacağım diyerek kendisini bağlayıcı ifade kullandı. Halbuki yarınlarda yeni bir parti de kurabilirler. Ve memleketin gidişatı iyi değil. Belki de parti metodunu seçmiş kimseler olarak yeni bir parti kurmaları kendi açılarından doğru olabilir. Bunu doğru görebilirler. Çünkü Memleketin gidişatı iyi değildir. Diktatörlüğe doğru gitmektedir. Yeni anayasanın ne olacağı az çok bellidir. Daha katı bir anayasa olacağı bellidir. Ve laik bir anayasa olacağı da bellidir. Şimdiye kadar laik değil miydi? Evet laikti ama şimdiye kadar namaz kılanların yaptığı bir anayasa değildi. Hanımı başörtülü olanların yaptığı bir anayasa değildi. Şimdiye kadarki anayasa Kemalistlerin, laiklerin yaptığı bir anayasaydı. Şimdi anayasaya laiklik konulacak ve namaz kılanların eliyle konulacak. Bu Müslüman camiayı çok zor duruma düşürecek. Şimdiye kadar hiç olmasa bu anayasa daha bu maddeleri biz koymadık, bunlar değiştirilmeli diyordu Müslüman kesim. Ve reddediyordu ve laiklikle bir türlü barışamıyordu Müslümanlar. Ama şimdi anayasaya konulursa laiklik artık İslamlaşmış olacak. Devleti İslamlaştıramadık, İslam'ı laikleştirmiş olacağız. Böyle bir tehlike var ve gerek bu gerekse bunun dışında diğer gelişmeler. Baskıcı bir dönem var. Kimsenin konuşamadığı bir dönem. O gün belki şu anda izliyordur Erzurum'da bir vaiz arkadaş dedi ki ben dedi 28 Şubat'ta da vaizdim ama dedi yani ta 97'den beri ama dedi ben hiçbir zaman hayatımda bu kadar baskı altında olduğumu hissetmedim. Kimse konuşamıyor. Konuşanın kalemi kırılıyor. Başbakan işte. Bakın hiç konuştu mu başbakan? Hiç konuşmadı. Ama bazı şeyleri yapmamaya çalıştı. Denilen bazı şeyleri yapmamaya çalıştı. Farklı bir şey vardı kafasında. Konuşmadı bile. Sadece denilenin biraz geciktirdi, yapmamaya çalıştı. Yine kalemi kırıldı. Böyle bir dönem yaşıyoruz. Bülent Arıncı'ndan tut Abdullah Gül'üne, Sadullah Ergin'inden tut bilmem nesine nesine. Hepsi yani bir partilinin en küçük bir şey konuşma hakkı yok şu anda. Ben bazı şeyleri tenkit ediyorum diye mesela bize salonlar verilmiyor. 2 yıldır. Ve bakın çok kötü bir gidişat var. İsrail bugüne kadar bakın bu kadar hükümet geldi. Ecevitler, Demireller, şunlar bunlar ta 48'den beri Adnan Menderes'lerine kadar ta oraya kadar gidebilirsiniz. 48'den itibaren 2016'ya kadar bunca hükümet geldi geçti. İsrail NATO'ya alınmadı. Türk devletinin daima bir vetosu vardı ve o yüzden NATO'ya alınmadı. Şimdi haberlerde okudum, yani tam inceleyemedim ama eğer doğruysa NATO'ya alınmasına karar verildi ve Türk devleti vetosunu kaldırdı. Kim kaldırdı? Tayyip Erdoğan kaldırdı. Ne diyordu halbuki İsrail'e? Katil diyordu. Terörist İsrail diyorduk. Daha birkaç ay evveline kadar aramız çok kötü değil miydi? Şu anda ara düzeltiliyor ve hiçbir şey değişmediği halde gerçekte hiçbir şey değişmedi. İsrail aynı İsrail. Yine Filistin aynı Filistin zulüm altında inliyor. Hiçbir şey değişmediği halde İsrail'le dost olunmaya başlandı ve İsrail'in NATO'ya alınmasıyla ilgili vetomuz kaldırıldı. Konuyu tam inceleyemedim. Daha inceleyeceğim inşallah kısmet olursa. Ama okuduğum kaynakta böyle yazılı. Bu ne demek? Bu şu demek yani bakın bütün diktatörlük olan zamanlarda böyle kararlar verilir. Aynı şekilde mesela Yunanistan 1980 ihtilalini yapanlar tarafından NATO'ya alınmasına müsaade edilmişti. Kenan Evren. Yani ne zaman diktatörlük kurulursa o zaman böylesi önemli meseleler hallediliyor. Bu arada o da çıkıyor yani işin içinden. Yani önemli meseleler böylesi zamanlara bırakılıyor. Eğer büyük güçler İsrail'in NATO'ya girmesini istiyorsa, Türkiye bunu veto ediyorsa, onun bir yolu bulunuyor ve kimsenin konuşamadığı bir sistem getiriliyor. Ve o arada bunlar hallediliyor. Bunu ne Ecevit yaptı ne Demirel yaptı. Ve sadece bize ya da o cemaate değil. Bakın mesela yine çıkan bir haber Erzurum'da. Mehmet Kırkıncı Hoca vardı rahmetli. Yakında öldü. Onun cemaatinin bir yurduna da mesela baskın yapılmış. Yurt müdürü alıp götürmüşler. Bakın yani hani paralel diyorlar ya. Yalnızca paralelle kalmıyor yani. Paralel bir bahane. Devleti başkaları idare ediyor. AKP'nin kontrolünden çıkmış. AKP'nin bütün sağlam adamları hepsi partiden kovuldu. Bülent Arınçlarından Abdullah Güllerine ne kadar samimi adam varsa yavaş yavaş uzaklaşıyor gidiyor. Ve derin güçler AKP'yi idare ediyor. Ve şantajlar yapıyorlar. Şunlar yaptın, yaptın, yapmazsan her şeyi ortaya çıkartırız. Bakanların hırsızlıklarını, neler neler, neler neler. Bizim bilmediğimiz, bildiğimiz bilmediğimiz. Neler neler var. Bunları ortaya çıkartırız diyorlar, şantaj yapıyorlar ve dediklerini yaptırıyorlar. Doğu Perinçek hapisten çıktığı gün ne dedi hapishanenin kapısında? Kınından çıkmış kılıç gibiyiz, bütün cemaatleri kurutacağız dedi. Ona bu yetki verildi, öyle çıkartıldı hapisten. Paralel bahanesiyle bütün cemaatlere darbe vuruluyor. Biz paralel miyiz? Onların ifadesiyle kullanıyorum yani, yoksa ben paralel kelimesini de kullanmak istemem. Biz Fethullah Hoca cemaati diyebiliriz, ışıkçılar diyebiliriz, her neyse bir isim söyleyebiliriz. Yani onların ifadesiyle söylüyorum. Biz paralel miyiz de bize böyle her şey yasaklanıyor. Düğün salonlarında konferans yapıyoruz ve düğün salonlarının sahiplerini arıyorlar, tehdit ediyorlar. Bu İstanbul'da da oldu. Maraş'ında da oldu. Erzurum'unda da oldu. Kaç yerde oldu bu? Yani zaten salonlar vermiyorlar. Düğün salonlarının da vermemesi için tehdit ediyorlar. Adam bu sene artık kontrat imzalamış diye mecburen veriyor ama seneye vermez artık o adamlar. İzmir'de gözümüzün önünde polis gelip oradaki arkadaşımız anlattı. Düğün salonunun sahibine sen bunlara niye verdin diyor. Gözümüzün önünde. Şimdi bunu AKP mi yapıyor yani? Bu derece hepsini AKP mi yapıyor? Yani artık iş AKP'den de çıkmış. Ve Ahmet Davutoğlu belki bazı şeyleri durdurmaya çalışıyordu ama gücü yetmedi. Aslında benim onda gördüğüm, o lider olacak bir insan değil. Lider olsaydı böyle davranmazdı. Halim Selim bir insan. O tür insanlar birinci adam olamaz. O tür insanlar ikinci adam olmaları bile zor. Bunlar üçüncü, dördüncü adam olurlar. Yani yapamayacağı bir yerde bulunuyordu. Ve bu kadar alttan aldı, seslenmedi. Orada kalabilmek için ne oldu sonuç? Gene eninde sonunda kalemi kırıldı. Madem böyle yani hiç olmasa bazı şeylere karşı koysaydın. Yani biraz bir şeyler anlatsaydın. Ben şunlara canım sıkıldı. Şunlar şöyle oldu, böyle oldu. Bunları ben kabul edemiyorum deseydin. Hiçbir şey söylemeden bıraktı gitti. Yani tamam olgun davranmak güzel de Yalnız memleket kötüye gidiyor yani. Yani tüm cemaatlere baskı var. Paralel bahane ediliyor, tüm cemaatlere vuruluyor. PKK bahane ediliyor, terörle alakalı şiddetli kanunlar çıkarılıyor. Hep bir şey bahane edilerek. Mesela ne terör ne paralel. Mesela Türkiye'deki demokrasiyi fazla buluyorlar. Türkiye'yi Orta Doğu ülkesi yapmaya karar verdiler. Derin devlet. Türkiye'yi Orta Doğu ülkesi yapacaklar. Geçmişteki Suriye, Irak gibi, Ürdün gibi. Diktatörlüğün olduğu bir ülkeye çevirmek istiyorlar. Bu açıkça görülüyor. O cemaatten ben bir ses duymadım. Yurtlarına el konulmuş ya da işte müdürü alınmış, götürülmüş falan. Yani sesleri çıkmıyor Müslümanların. Bize zulmedildiği zaman biz dünya aleme haber ediyoruz. Tavrımızı da gösteriyoruz, mücadelemizi de yapıyoruz. Ancak bugün birçok cemaate baskı var ve bunların sesleri çıkmıyor. Bunlar sanıyorlar ki biz sessiz kalırsak bu rüzgar çabuk geçer, çok bize tesir etmeden, çok zarar vermeden kurtuluruz. Halbuki öyle olmayacak. Bu rüzgar her gün şiddetlenecek. Karşı koymayanlar bitecek, gidecek. Hala anlamıyorlar. Hala sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Sessizliğin sonucunun iyi olmadığını görecekler. Ahmet Davutoğlu da sessiz kaldı. En son kalemi yine kırıldı. Sessiz kalmakla demek ki mesele hallolmuyor.